Ayrım 12, sayfa 117. Her tarafı kar altında kalmaktan sırılsıklandı. Birden sokağa sapan arabaya gözleri takıldı. Dikkat kesildi. Spor bir Alfa Romeo'ydu bu. Araba tam Mine'nin evinin önünde durmuştu. Orhan görünmemek için saklandığı apartmanın girişinin karanlığına çekildi. Sokak ışıkları az da olsa arabanın içini aydınlatıyordu. Mine'yi fark etti. Ona sarılıp öpen adamı da. Bütün endişelerini boşa gitmişti. Mine hayattaydı. Muhtemelen kız bir eğlenceden ya da öğleden sonra başlayarak bu zamana kadar süren uzun sevişme saatlerinin sonunda gizli bir aşk yuvasına dönüyordu. Saatlerce aptal gibi soğuğun altında donduğu ve ıslandığı ile kalmıştı. Kıza bir şey olmamıştı, her şey yolundaydı. Mine arabadan çıktı. Direksiyondaki adama hafifçe el sallayıp apartmanın kapısından içeri girdi ve gözden kayboldu. Araba hemen hareket edip gitmemişti. Orhan bulunduğu yerden gözlerini kısıp dikkatle Alfa Romeo'nun sürücüsüne bakıyordu. Yarı karanlıkta görebildiği kadarıyla orta yaşlarda yakışıklı ve havalı bir adama benziyordu. Saçları hafiften ağarmıştı. Oturduğu yerden bile uzun boylu biri olduğunu anlamak mümkündü. Bu adamın Rıfkı denen kişi olmadığına kalıbını basabilirdi. Gece boyunca Mine'yi beklerken muhtelif olasılıkları düşünmüş, Rıfkı ve o sarışın adamdan Mine'yi bahsettiği için kızın paniğe kapılarak Rıfkı ile yeniden temasa geçtiğini dahi hesaplamıştı. Arabanın içindeki adam hareket etmeden evvel piposunu yakmıştı. Çakmak alevinde yüzünü biraz daha net görebilmişti. Artık bu suratı unutması olanaksızdı. Alfa Romeo yerdeki karları savurarak hareket etti. Orhan karanlığın içinde kararsız ve bulanık bir ruh haliyle kalmıştı. Gördüklerinden sonra ne yapacağını şaşırmıştı. Bu durumda yukarıya çıkıp kızla görüşmesi anlamsızdı. İyice düşünmesi gerekiyordu. Mine'nin hayatında onu koruyabilecek bir erkek vardı zaten. Erkek güçlü ve paralı birine benziyordu. Evine dönmeye karar verdi. Gölgelerinin arasından uzaklaşıp kar altında taksi aramaya başladı. Soğuktan titriyordu ve kar yağışı hızını daha da artırmıştı. 4. Ertesi sabah Mine uyandığında başında hafif bir ağrı vardı. Dün gece içtiği iki kadeh şaraptan olamazdı. Gerçi içkiyle başı pek hoş değildi ve mecbur kalmadıkça da alkol kullanmazdı. Ağrının sebeplerini başka nedenlerde aramalıydı. Yatağın içinde esneyerek gerindi. İşine gitmek istemiyor, bütün gününü sıcak yatağın içinde tembel tembel uyuyarak geçirmeyi hayal ediyordu. Gözlerini ovuşturdu. Parmaklarının ucuyla ağrıyan şakaklarını hafif hafif ovdu. Garip bir karamsarlık kapladı içini, sıkıntı bastı. Nişanlandığının ilk sabahı böyle mi olmalıydı? Dün gece parlak bir geleceğe ve mutlu bir evliliğe ilk adımını atmıştı. Yatarken bile parmağından çıkarmadığı iri taş nişan yüzüğüne baktı. Kocaman pırlanta odaya akseden sabah ışınları altında pırıl pırıl parlıyordu. Hep bu mutlu sonu hayal etmişti. Öyleyse içindeki bu karamsarlık nedendi? Evliliğini gölgeleyebileceğini sandığı Erol'un annesi mi? Hayır, kadın kendisinden hoşlanmamıştı ama sebep o olamazdı. Yoksa nişanlısının söylediği o anlamsız yalan mı? Belki önemsizdi ama sonuçta yalandı ve Erol'un çok takdir ettiği kişiliğine, seviyesine, olgunluğuna hiç mi hiç yakıştıramıyordu. Daha ilk günden yalana başlamıştı ve bu Mine'nin en nefret ettiği şeydi. Dürüstlüğü ve doğruluğu hayatın en büyük fazileti olarak değerlendirirdi. Maddeten Baranlar gibi zengin bir aileden gelmiyordu. Fakat gerçek zenginliğin temizlik ve karakterindeki dürüstlükten kaynaklandığına inanırdı. Yataktan kalkamadı, düşünmeye devam etti. Fahriye Hanım da tuhaf bir kadındı. Ana oğul arasındaki mesafe ve nezakete rağmen yaşlı kadının oğlundan çekindiğini, hatta korktuğunu hissetmişti. Neden? Bir ana oğlundan niye çekinirdi ki? Anlam veremiyordu. Telefonun zili çalmasa Mine daha yataktan kalkmaya pek niyetli değildi. Zil sesiyle birlikte yorganı üzerinden atarak ufak salondaki ahizeye çıplak ayak koştu. Erol olabilirdi. Zilin üçüncü çalışında reseptörü kaldırdı. "Buyurun efendim," dedi. Karşı taraftan ses gelmemişti. "Alo?" diye seslendi. Kısa bir sessizlikten sonra hat kesildi. Tiz bir münhal sesi kulağına geliyordu. Her kimse bir daha aramadı. Rıfkı Solmazer elindeki çiçek makasıyla küçük serasında yetiştirmeye çalıştığı yeni aşılanmış gül fidesinin dallarından birini kesmeye çalışıyordu. Her sabah işine gitmeden önce mutlaka serasına iner, en az yarım saat çiçekleriyle ilgilenirdi. Günün en keyif verici saatleri bu ufak serada geçirdiği zamandı. Nemli toprak ve gübre kokusu arasında makasını bırakıp su püskürten fiskiyesini alarak yeşil yapraklı tropikal bitkilerinin başına geldi. Kısa boylu, kamburu iyice çıkmış adam, arkasında sessizce kendisine bekleyen iri cüsseli şoförünün varlığından habersizmiş gibi davranıyordu. Tropikal bitkilerini sulama işi yaklaşık 20 dakika sürdü. Şoför Apo sabırla patronunun sabah keyfinin bitmesini bekledi. Genellikle saat 9.30'da evinden çıkar ve arabasının tam o saatte hazır olmasını isterdi. Oysa ki bu sabah 8.30'da müştemilata telefon açmış ve Apo'ya seraya gelmesini emretmişti. Apo neden çağrıldığını tahmin edebiliyordu. Mutlaka şu kız yüzündendi. Esaslı bir zılgıt yemeği hazırlanmalıydı. Patronunu pek sevmezdi. Yaklaşık 10 yıldır hizmetindeydi. Yanında epey para yapmıştı. Eli açık biri olduğunu kabul etmeliydi. Ama son derece huysuz, kaprisli ve gaddar biriydi. Asla hata kabul etmez, nezaket dinlemezdi. Bunca yıllık hizmetine rağmen bir türlü kanı ısınamamıştı. O bücür kambur adamdan daima çekinmişti. 20 dakikadır yanında olmasına rağmen başını çevirip bir kere bile yüzüne bakmamıştı. Sinirli olduğunun en açık göstergesiydi bu. Fısfıslama işi bitince Rıfkı Solmazer elindeki kırmızı lastik erdivenleri çıkararak kadın gözlerinin üzerinden şoföre baktı. Bakışları soğuk ve kahrediciydi. Apo içinin ürperdiğini hissetti. İmkanı olsa onu bir kaşık suda boğabilirdi. Salih'le görüşsen iyi olur. Bulduğu adam yetersiz çıktı. Neredeyse bir hafta oluyor. Havale ettiğimiz işten hala ses seda yok. Bu kadar uzamamalıydı. Bu işte bir bit yeniği sezinliyorum. Şoförün yüreği ağzına geldi. Emredersiniz beyim diye mırıldandı. Sizi işe bıraktıktan sonra kahvesine gider soruştururum. Salih bu kez beni utandırdı. Hep böyledir bu itler. Ellerine 3-5 kuruş geçince kendilerini bir bok zanneder, havalara girerler. Ne yani? Salih hergelisi bir kahvehane açmakla bütün pisliklerinden arınıp namuslu mu oldu şimdi? Niye işi safsakladı? Niye adam gibi işinin ehli birini bulmadı bize? Biz de ona güvendik, eski adamımızdır diye. Şoför ezilip bozularak, öyle demeyin beyim diye geveledi. Memleketlimdir diye söylemiyorum. Size hizmeti benden eskidir. Daha iyi tanırsınız. Salih abi her zaman güvenilir biridir. Şimdiye kadar hiç yanlışını görmedik. O yanılmaz. Bize sağlam birini tavsiye ettiğine eminim. Ola ki adam henüz bir pundunu bulamamıştır. Bir haftadan beri mi? Olmaz öyle şey. Kimsesiz bir kızı ortadan kaldırmak bu kadar sürer mi? Şimdiye kadar çoktan bitmesi gerekirdi. Şoför patronunun huylanmaması için fazla itirazı yersiz bularak susmayı tercih etti. Rıfkı Bey buluttan nem kapardı. Zaten tama ettiği para nedeniyle başı dertte sayılırdı. İlk uygun fırsatta ayrılma isteğini ortaya atacaktı. Ama şimdi ortam uygun değildi. Biraz daha beklemesi gerekecekti. Rıfkı Solmazer dişlerini gıcırdattı. Salih'e işin bugün bitirilmesini istediğimi söyle. Aklı varsa o anlar. Sonra arkasına bakmadan giyinmek için seradan çıktı. Aynı saatlerde Oktay Duru fabrikasındaki odasında iri iri açılan gözleriyle şaşkın şaşkın avukatına bakıyordu. Teklifi safsaklıyor mu diye sordu. Adeta duyduklarına inanamamıştı. Hırlar gibi. Ne istiyor yahu bu Teres? Onun gibi satılmış ciğeri beş para etmez herifler hiç böyle parayı reddederler mi? Neyin peşinde bu herif diye gürledi. Vallahi beyefendi ben de anlayamadım bir türlü. Değişik bir kişiliği var. Hani eskilerin dediği gibi nevi şahsına münhasır bir tip. Sessiz, az konuşan, içine kapanık ama gerektiği yerde sesini yükseltip şiddete de başvurabilen birisi. Kanımca tehlikeli. Onun ne yapacağını, nasıl davranacağını önceden kestirmek zor. Oktay Duru masasının üzerindeki tabloda duran sönük piposunu alarak dişlerinin arasına sıkıştırdı. Sinirlendiği zaman yaptığı yüzündeki Antep çıbanının izini kaşımaya başladı. Ne yani diye homurdandı. Kızın akıbetini bu itin tercihine mi bırakacağız? Avukat yutkundu. Artık gerisi sizin takdirinize kalmış mesele beyefendi. Ayrıca çok meraklı. Rıfkı Bey'den sonra bizim kızın peşine neden takıldığımızı merak edip durdu. Bak şu üte. Ulan onu ne ilgilendirir? Ağzının payını vermediniz mi? Aman beyefendi, tam işleri yoluna koyup kızın izini bulmuşken onun gibi neydi bilinmez biriyle tartışmaya girmenin ne anlamı var? Bu riski göze alamazdım. Doğru konuş. Yoksa tabansız bir serseriden korktunuz mu? Avukat kızardı. Vallahi çekindiğimizi itiraf edebilirim. Konuşma tarzı oldukça küstah. Nitekim yanımdaki şoför de bir ara sinirlenip celallenecek oldu. Herif hemen ters bir hareketini görecek olursam seni şuracıkta mıhlarım diye karşılık verdi. Doğrusu ikimiz de sindik. Anlaşılıyor diye homurdanan fabrikatör düşünmeye başladı. Pürosunu yakarak derin nefesler aldı. Sonra ne zaman buluşacağız demiştin diye sordu. Bugün öğleden sonra Taksim'deki parkta. Ben de sizinle geleceğim. Anlaşılan iş başa düştü. Yazıklar olsun. İki paralık bir tabansızı ikna edemedin. Mahmut Özer sesini çıkarmadı. nedenli bir belaya çattıklarını bırak kendi anlasın diye geçirdi içinden. Orhan aynaya baktı. Yüzünde 3 günlük sakal vardı. Sıhhatsiz görünen yüzü sanki daha uzamış, gözleri kanlanmıştı. Tıraş olmaya, banyo yapmaya ihtiyacı vardı. Dün akşam saatlerce yağan kar altında beklediğinden üşütmüştü ve bütün vücudunda kırıklık hissediyordu. Biraz ateşi de yükselmiş olabilirdi. Aynanın karşısında uzamış sakallarını kaşıdı. Tıraş olmaya hiç niyeti yoktu. Çatı katının bir türlü ısınmayan banyosunda yıkanırsam zatür olurum diye düşündü. Onu ancak sokak hamamı paklardı. Ama daha sonra hamama gidebilirdi. Önce şu heriflerle buluşmalıydı. Hala bir karar verememişti. Dün gece gördükleri onu iyice kararsız kılmıştı. Mine'nin artık kendisi tarafından korunmasına gerek yoktu. Zira yaşamında bir erkek vardı. Sevdiği ve sevildiği bir adam. Bu görev ona düşerdi. Benim ne sıfatım var ki onu korumaya kalkışayım diye söylendi. Üstelik onun hayatına neden girdiğini anlatmaya kalkarsa veya kız bunu öğrenirse kendisine büsbütün nefret beslerdi. Yo, bunu asla ona söyleyemezdi. Ben seni öldürmek için tutulmuş bir kiralık katilim. Nasıl derdi? Lanet olsun diye bağırdı yüksek sesle. Kahpe Felek hiçbir zaman ondan yana olmamıştı zaten, şimdi de olmayacaktı. Verdiği randevuya gitmek zorundaydı. Adamları gelirim diye söz vermişti. Peki ne diyecekti onlara? Kızı size teslim edemem mi? Makul bir bahane bulması gerekirdi. Şimdi Rıfkı'nın hiddet ve kıskançlığını da anlayabiliyordu. Herhalde terk edilmişlik adamı zıvanadan çıkarmış ve işi cehennet işlemeye kadar götürmüştü. Dün gece Mine'nin sevgilisini yakından görmüştü. Cidden hoş ve yakışıklı adamdı. Tam ona layık birisi. Zengin ve güçlüye benziyor diye düşündü. İnşallah iyi huylu, dürüst ve namuslu çıkardı. Hatta bir an aklından o adamı bulup Mine'nin maruz kaldığı tehlikeyi ona anlatmayı bile geçirdi. Gerisini artık o düşünmeliydi. Sonra omuzlarını sikti. Bu kadar işgüzarlık olurdu. Nasıl olsa o adam da bu durumu biliyor olmalıydı. Vücudu ateşten yanıyordu. Çay demledi ve 3 bardak içti. Evde alabileceği ateş düşürücü bir ilaç da yoktu. Dışarıya çıkınca eczaneden bir şeyler almalıydı. Yatağına uzandı. Saat 1'e kadar uyumaya çalıştı. Ateşin etkisiyle sızıp kaldı. Saat 1'de yataktan güçlükle kalktı. Yeniden uykuya dalarsa randevuyu kaçırabilirdi. Dün gece başlayan kar hala devam ediyordu. Her taraf bembeyazdı. Neyse ki tipi dinmiş, gökten pamuk tanecikleri gibi düşen karlar zaman zaman atıştıran parçacıklar haline gelmişti. Orhan sıkı sıkı giyinmiş, Sig Sauer'ini de bu kez montunun cebine koymuştu. Ateşten yürüyecek dermanı yoktu. Evden çıkınca bir taksiye atlamış, Mete Caddesi'nin üzerinde arabadan inmişti. Taksim Parkı'na caddeye bakan yan taraftan girmişti. Bu kez soğuk ve kar nedeniyle banklar boştu. Yeşil boyalı bankların üstü kalın kar tabakasıyla örtülmüştü. Ne avukat ne de şoför görünürlerde yoktular. Hay aksilik diye söylendi. Döndürücü soğuk altında onları beklemek zor geliyordu. Parkın içinde yürümeye başladı. Ateşten bacakları titriyordu. 10 dakika daha oyaladı ve adamları gördü. Atatürk Kültür Merkezi'nin yanındaki otoparktan çıkıyorlardı. Bir ağaca siper alarak onları süzdü ve içinden sırıttı. Bu kez 4 kişiydiler. Niye bu kadar kalabalık geliyorlardı acaba? Yoksa korkmuşlar mıydı? Demek kozlar hala elindeydi ve ona muhtaçtılar. Onları gözlediği ağacın arkasından çekildi. Az sonra adamlar parka girdiler. Yaklaşırken kendi aralarında fısıldaşıyorlardı. Orhan daha önce görmediği 2 yabancıyı dikkatle inceledi. Önde yürüyen şık giyimli kalantor biriydi. Sırtında deve tüyü rengi bol bir palto vardı. Yağan kara rağmen ayağına incecik İtalyan pabucu giymişti. Mine'nin babası bu adam olmalı diye düşündü. Demek sonunda kızı hakkında konuşmak için kendisi gelmişti. Acaba ne yapmıştı da kızın 5 sene evvel evden kaçmasına sebep olmuştu? Bu husus onu ilgilendirmezdi. Önemli olan adamın perişan olarak kızını bulmak için çalışmasıydı. Tanımadığı 4. adamdan hiç hoşlanmadı. Külhan Bey tipli, hırs çıkarsa devreye girecek, zor kullanmaya kalkacak birine benziyordu. Orhan'ın yanına geldiler. Anlaşılan bu defa konuşmayı Mine'nin babası yürütecekti. Orhan adamın tip olarak kızına hiç benzemediğini fark etti. Bir ressam gözüyle Mine'yi çok incelemişti. Vücut ve sima olarak narin bir insandı o. Karşısındaki adam ise kalın ve kaba hatlı, ruhsuz bir kişilikti. Yüzündeki Antep çubanı dikkatini çekti. Herhalde Mine bütün inceliğini annesinden almış olmalıydı. Adam tam karşısına dikilmiş ve aşağılayıcı nazarlarla kendisine bakıyordu. Küstah ve mağrur bir hali vardı. Halbuki Orhan, evlat özlemiyle yanan, yaptıklarına nadim olmuş, yalvaran bir baba bulacağını sanmıştı. Adamdan hiç hoşlanmadı. Bir süre Orhan'ı inceleyen adam, ''Kızımın bulunduğu yeri öğrenmek istiyorum.'' dedi. Ses tonu hırlar gibi çıkmıştı. Orhan Mine'nin hatırına ona anlayış göstermeye çalıştı. Ne de olsa 5 senedir kızını arayan biriydi ve karşısındakinin onu öldürmek için kiralanmış bir katil olduğunu biliyordu. Orhan da dikkatle onu süzdü. Hafiften başı dönüyordu. Gittikçe yükselen ateşten olmalıydı. Adama doğru bir adım daha attı. Orhan'ın hareket ettiğini gören Külhan Bey'i kılıklı adam birden hamle yaparak öne fırladı. Aklınca kabadayılık yaparak Orhan'a gözdağı verecekti. Orhan'ın tepesi attı. Adama dik dik baktı. Herif hiç oralı olmadı. Bu kez Mine'nin babası olduğunu sandığı Oktay Duru'ya dönerek ''Şu iti geri çek. Asabımı bozuyor. Böyle ayaklardan hiç hoşlanmam. Yoksa külahları değiştiririz.'' diye homurdandı. Avukatla şoför Apo'nun suratları sararmıştı. Oktay Duru sırıttı. ''Ne o delikanlı? Kendine çok güveniyorsun galiba. Biz 4 kişiyiz ve hepimiz silahlıyız. Çılgınlık yapmaya kalkışırsan karla çıkmaz.'' Orhan hiç umursamadı. Adamla münakaşa etmek niyetinde değildi zaten. Ne de olsa gönül verdiği kızın babasıydı. Hır çıkarmak istemiyordu. Bakın dedi. Ben buraya mesele yaratmaya gelmedim. Niyetim size yardımcı olmak ama beni zorlamayın. Oktay Duru sırıtmaya devam etti. Pis ve küstah bir gülüştü bu. Avukatına dönerek ben sana demedim mi diye pişkin ve ukalaca böbürlendi. Delikanlı çoktan yola gelmiş bile. Onun sorunu şimdi benden koparacağı para. Söyle ne kadar istiyorsun? Orhan'ın ateşten çakmaklaşan gözlerinde şimşekler çaktı. Yanılıyorsun bayım. Benim senden para falan istediğim yok. Oktay Duru söyleneni iyi işitmemiş gibi karşısındaki hırpani kılıklı, sakalı uzamış, sıhhatsiz suratlı gence baktı. Yani para istemiyor musun? O zaman neyin peşindesin sen? Belki size ters gelebilir ama kızınızın iyiliği ve hayatta kalmasını istiyorum. Demek kızımın kurtulmasını istiyorsun. Yanlış anlamadım değil mi? Evet, öyleyse sorun yok demektir. Adamın yüzündeki sinsi gülümseme daha da artmıştı. Orhan'ın beyninde birden bir şimşek çaktı. O ana kadar sarışın avukatın her söylediğine inanmıştı. Ama şimdi karşısındaki adamın Mine'nin babası olduğu hakkında ciddi kuşkulara kapılmıştı. Öyle ya, bu adamın kızın babası olduğunu nereden bilebilirdi? Fizik olarak hiç benzemedikleri gibi aralarında ruhsal ve mantıki bir bağ da kurmak çok zordu. Karşısındaki adamın yaşını kestiremiyordu. Ama Mine'nin babası olamayacak kadar da genç gösteriyordu. Aklı iyice karıştı. Bir yığın adam Mine'nin peşinde koşuyordu. Ama neden? Bu insanlar kimdi ve neden Mine'nin peşindeydiler? Mine'den ne istiyorlardı? Hadi Rıfkı'nın öfke ve hiddetini anlamak mümkündü. Fakat bu adam Mine'nin babası değilse onun derdi neydi? Orhan'ın beyni zonklamaya başladı. Aklına hiçbir sebep gelmiyordu. Damarlarındaki kanın delice akmaya başladığını hissetti. Mine umduğundan da fazla ve büyük bir tehlike yumağının içinde yuvarlanmış olmalıydı. Bunca zengin adam, sıradan geç bir mimar kızın peşine neden düşmüşlerdi? Mesele gittikçe anlaşılmaz ve içinden çıkılmaz bir hal alıyordu. Beynindeki düşüncelere bir şekil vermeye çalışan Orhan, ''Tabii'' dedi, ''Ben de kızınızın bu dertten kurtulmasını istiyorum.'' ''İyi, bunu duyduğuma sevindim.'' Ama yine de bir şartım var. Şartın mı? Neymiş o? Kızınızın size dönmesi gönül rızası ile olmalı. Yani ailesine kavuşmayı onun da istemesi gerekli. Oktay Duru ilkilerek kiralık katile baktı. Olacak şey değildi bu istek. Herif kızla konuşmaya kalkarsa her şey bir anda raydan çıkar mahvolurdu. Telaşlanarak onu bulduğumu kendisine söyledin mi? Hayır, henüz söylemedim. Adam derin bir nefes aldı. Kiralık katilin nasıl olup da öldüreceği kızla böyle bir yakınlığın içine girebildiğini anlayamıyordu bir türlü. Demek onunla görüşüyorsun. Evet, çok garip. Senin onu öldürmek için tutulmuş bir katil olduğunu biliyor mu? Orhan'ın başka inandırıcı lafı olamazdı. Evet, biliyor ama şimdi onu korumaya çalıştığımı da biliyor. Oktay Duru hayatında böyle bir şey işitmemişti. Katille kız arasındaki ilişkiyi bir türlü yorumlayamadı. Sinirli bir şekilde ''Anlamıyor musun delikanlı?'' dedi. ''Bu kangren olmuş bir aile sorunu. Senin gibi bir yabancı işe karışırsa durum iyiden iyiye içinden çıkılmaz hale gelir. Ben bunda yarar görmüyorum. Kızımla benim görüşmem lazım.'' Orhan başını salladı. Üzgünüm, olmaz. Oktay Duru'nun ise tepesi atmaya başlamıştı. Ne demek olmaz? Sen kim oluyorsun da bir aile ihtilafına karışmaya, bu konuda karar vermeye kendini yetkili görüyorsun? Bu kızımla benim aramdaki bir mesele. Adam Mine'den hala kızım diye bahsediyordu. Olabilir miydi acaba? Orhan emin değildi. Boşuna kendini yorma efendi dedi. Ben gırtlağına kadar bu işe bulaşmış biriyim. Sakın unutma. Rıfkı Bey kızını öldürme işini bana verdi. Bugüne kadar kızını öldürmediysem bu kızının hatırı içindi. Onun masumiyetine inanıyordum. Oktay Duru dikkatle Orhan'ı süzüyordu. Avukatın dediği kadar vardı. Bu herif dengesiz, garip biriydi. İşi çıkmazı sürüyordu ve hala neyin peşinde olduğu anlaşılmamıştı. Alt tarafı para için adam öldüren bir caniydi. Şimdi ise karşısına geçip fazilet ve insanlık dersi verircesine anlamsız tavırlar takınıyordu. Tek amacı olabilirdi para. Gerisi boş laf, palavra olmalıydı. Elinde olsa karşısındaki iti oracıkta öldürürdü. Ama ne yazık ki şimdilik ona mecburdu. Kendini tutmaya çalışarak. ''Bak delikanlı'' dedi. ''Durumu daha fazla zorlaştırma. Gerekirse ben sensiz de bu kızın izini bulabilirim. Rıfkı Hergedes'i nasıl becerdiyse ben de yapabilirim. Ama o zaman sen hava alırsın. Anlıyor musun beni?'' Orhan ateşli ve hasta haline rağmen adamın açık vererek konuştuğunu anladı. Kızım yerine bu kızın demişti. Bu dil sürçmesi olamazdı. Şüpheleri daha da artmıştı şimdi. Gülümsemeye çalıştı. Bunu bir tehdit olarak mı kabul edeyim? Ayrım sonu. Sayfa 128.